Ayrım 16.
İlköğretim Genel Müdürü Hakkı Tonguç da okulumuzda konuk. Sabahleyin yataklıkta toparlanırken bir haber geldi. Tonguç Baba gidiyor, alana toplanın, konuşacak, Allah'a ısmarladık diyecek. Adamcağız öğüt verme derecesine düşmeden tatlı tatlı konuştu. Sonunda da bir isteğimiz olup olmadığını sordu. Ne isteğimiz olabilirdi? Teşekkür ettik. Bu arada Ayşe Baykal öğretmenimiz yanındaki bir arkadaşa fısıldayarak bir dilekte bulundurdu onu. İlköğretim dergisinde öteki enstitülerden çeşitli fotoğraflar basılıyor. Bizim enstitüden basılmıyor. Bizim fotoğraflarımızı dergide görmek istiyoruz. Ayrıca aynı dergide öteki enstitülerin öğrencilerinin şiirleri daha çok çıkıyor. Bizim İbriz'in öğrencilerinin şiirleri de çok çıksa dedi arkadaş. Tonguç'un gözünden kaçmadı görünüm. Ayşe öğretmene dönerek kalın sesiyle şöyle dedi. Hoca hanım, onları kimse korkutmadı konuşup konuşmamak konusunda. Bırakın serbestçe söylesinler bir dilekleri varsa. Bizim en büyük ereğimiz kişi yetiştirmektir. Kişi ise kendi düşünür, kendi söyler. Kimseden etkilenmeyen bir kafası, inandığından dönmeyen bir yüreği olmalı kişinin. Biz böyle düşünüp bu yolda giderken, siz bunları masa saati gibi kurarak konuşturuyorsunuz. Yarın köye gittiği zaman da yanında gidebilecek misiniz? Ağanın, muhtarın, kaymakamın, valinin, filanın peşmekanın karşısında her gün bunu kurabilecek misiniz? O büyük eğitimcinin unutmadığım sözlerinden biri de bu. Nasıl parmak basmıştı bizim eski yaramıza? Kaldı ki eğer kendini anlamışsa, öğretmenimiz Ayşe Hanım da o anda bir masa saatinden başka bir şey değildi. Aklına gelen bir düşünceyi kendi söylemiyor, çekincesinden mi, korkusundan mı her neyse fısıldayarak öğrencisine söyletiyordu. Onun öğretmeni de ona fısıldamıştır vaktiyle. Kuşaktan kuşağa korku, saat gibi kurma hastalığı. Ondan sonra en yüksek eğitim kurumlarını bitirenlerin fısıltılar yoluyla ve kafa çalıştırmadan başbakandan gelen her öneriyi kabul edip sağını solunu düşünmeksizin ne gelirse gelsin deyip parmak kaldıranların anayasayı da baba yasayı da çiğneyerek yassı adaya dolmalarına şaşabilir miyiz? Hatta o devirde birkaç vali birkaç kaymakam masa saati gibi öğretileni fısıldananı yineleme harfi harfine uygulama yerine kafasını kullanarak hareket etseydi, yurt sevgisinin, toplum sevgisinin dillerinde lafı değil, kafalarında tohumu, yüreklerinde közü olsaydı, öyle yetiştirilebilselerdi, baştaki saatlerin zilleri bu kadar uzun zaman ötmez, ülkeyi dehşetler içinde bırakmazlardı. Uçuruma doğru yol almazdık. Ah çok değil, o devrin illerde, ilçelerde görevli birkaç yöneticisi yasaları, toplumun çıkarını düşünse, görevinin gereğini yapmaya kalkışsaydı, yollar kesilmez, düşüncesizlik alıp yürümez ve kaba kuvvete başvurarak her şeyi onunla çözümleyebileceklerini sanan zavallı düşükler o kadar ileri gidemezlerdi. Bugün anayasayı değiştirmek, 27 Mayıs'ın getirdiği kurumları yıkmak isteyenlerin sonu da budur. Yukarıda andığım Celal Yardımcı da aynı gün edebi dergilerde edebi yazılar yazın demişti. Onun yanından çıktıktan sonra İlköğretim Genel Müdürü de belki bakan iyi kuramamıştır sandığı için aynı cümleyi yinelemişti bana. Demek bakan efendi genel müdürü de önceden kurmuş. Yöneticileri bile bu düzeydeki bir toplumun doğru yolu bulması beklenebilir mi? Nitekim görüyoruz. Edebi yazı yazmanın da kolay olmadığı son yıllarda anlaşılmış olmalıdır ki yeni akımlar aldı yürüdü. Dün Köroğlu'ndan söz açan, eline baston alıp caddelerde dolaşan Mehmet Bey'den söz açan ozanlar, bugün çivi yazısıyla, sokağın perçemiyle oyalanmayı yeğe tutuyorlar. Hele gençler, amanın ne dizeler, ne dörtlükler, ne onluklar döktürüyorlar. Bir de bunalım diyorlar. Ne bunalımı? Bunalmışsa toplum, dolayısıyla ülke bunalmış anlayışsız, bilgisiz, düşüncesiz yöneticilerin elinde. Sen ki sanatçı olmuşsun, ona ışık tutmak varken önce sen yelkenleri indirip aman kimse alınmasın diye anlamsız şeyler gevelemeye başlıyorsun. İkinci yeninin ilkeleri üstüne bir konferans dinledim. Dertlerim yeniden depreşti. Konferans veren genç ozan ki 27 Mayıs arifesinde kızların yürüyüşü beni her şeyden çok ilgilendirir diyerek o günlerdeki kıpırdanmalara omuz silkerdi. Okuyanlara bir şey anlatmanın aracı olarak düz yazıyı gösteriyordu. İkinci yeni şiir, anlaşılmak için yazılanlardan ayrı bir şeydir. Salt şiirdir ki bu ancak beğenilir ya da beğenilmez, diyordu. Bir toplumun içinde yaşadıklarını unutan bir küme sanatçıyı temsil ediyordu bu ozan. Hastalıkları şiirde kalsa ne iyi, hikayelerinde çoğu anlamsız. Ne yapmak istiyorlar? Hiç. Çünkü yabancı kaynaklardan, özellikle Fransız ozanlarından verdikleri örnekler, hiç de sandıkları gibi anlamsız sözcük yığınları değildir. Biz ne zaman bu masa sağlığından kurtulacak, kendimize özgü düşüncelere, sanat tutumuna erişeceğiz? Taklit taklit. Peki ama bu ülkenin sanatı ne zaman oluşacak? Düne kadar toplumsal sorunlardan kaçmak isteyenlerin sığınağı, sanat sanat içindir, inanış ve anlayış olmuştu. Bu sakat anlayışı savuna gelenler bugün, bir toplum içinde yaşadıklarını, dolayısıyla her şeyin bu toplum için olacağından şüphe edilmeyeceğini anlamış görünerek susmuşlardır. Ama genç kuşağa ne oluyor? Daha doğrusu en ileri gelen genç ozanlarımıza, bir aşağılık duygusuna kapılmış olmasınlar sakın. Olur ya, eğitim ve kültür yönünden de ilerleyip kişilikleri, karakterleri gelişmemiş ve perçinleşmemişse, saat gibi kurula kurula yetişmişlerse yani, bulacakları yol anlamsız bir yol olacaktı. Olan da odur. Oysa onlar bunun karşıtını savunuyorlar ve kişiliklerini böylece bulduklarını söylüyorlar. Kişiliğin de başka şeylerin de yolu toplumdan geçer. Onların buldukları kişiliğin toplumla ilgisi yok. Kopmuşlar toplumdan. Sonuç ne olacak? Değil kültürle, halkının %70'inin akı karadan seçecek kadar okuma yazmayla bile alışverişi olmayan ülkemizde, anlamsız sözcük yığınlarıyla sanat yapmaya, yürütmeye kalkanlarla da halk çoğunluğunun bir alışverişi olabileceğini hiç sanmıyoruz. Hatta kaymak tabaka saydıkları sözde kültürlü, viskisinde küsküsünde olanların bile bu hesaba akıl erdirebilecekleri umulamaz. Onlar da bugün karga ile tilkideki Oktay Rıfat'ı arayıp aşık merdiveni de bulamıyorlar. Düdüklü tencerenin Sultan Palamud'un Metin Eloğlu'sunu horozdan korkan oğlan da bulamıyorlar örneğin. Sonra yeryüzünde anlamsız bir şey olabilir mi? İyi kurmadıklarından olacak, zembereğim gevşediği için dilimi tutamayıp hapse düştüğümde 40 yıl değirmencilik yapmış Sinasa köyünden Esat Ağa ile aynı koğuştaydık, arkadaştık. Köyün durumunu yazdığımdan dolayı içeri girmemi aklı almıyor, rahat rahat yaşamak dururken neden başımı derde soktuğuma şaşıyordu. Yine sordu bir gün. Bir de bakayım yavrum, ne yazdın ki sen? Bir tanesini bir de ki bir akıl erdireyim bu işe. Sabana eşek koştuklarını yazdım söz gelimi dedim. Allah Allah dedi. Neyine gerek Eloğlu'nun ineği eşeği? İsterse kedi koşsun yavrum. Esat Ağa okumamış, 40 yıl değirmende bekleyip sakalı artmıştı. 600 yıl Osmanlı baskısının ezdiği, düşünmesine, kişi olmasına fırsat vermediği halktan bir birey. Okumalarına, okullar bitirmelerine, bobsil gidişlerine karşın, ülkemizin bunca önemli sorunu arasında uğraştıkları işleri göz önüne getirince, acaba Esat Ağa'dan bir ayrımlarını bulabilecekler mi bizim ikinci yeniciler? Bulamazlarsa, onların sakalı da bunalım değirmeninde ağracak haberleri olsun. Yok mu bunaltıyı aşıp ülkeye, halka bakmak? Kendini masaya, masa başına göre değil yurt güneşine ayarlamak? Memleket saat ayarına uymak? Tarih boyunca ulusların ulus olmasında, geriliklerin yeryüzünden silinmesinde, devrimlerin gerçekleşip insanlığın aydınlığa kavuşmasında birinci derecede rol oynamış olan aydın sanatçıları arıyor, toplumumuzun aydınlığa çıkması için onların özlemini çekiyoruz. Belki o zaman gerçek Türk edebiyatı da doğmuş olacaktır. Şunu da ekleyelim ki, burada sözünü ettiğimiz korkak ozanlar, kimi de emekliye ayrılınca ve de yeni anayasa soluk aldırınca, artık 1970 yıllarının Türkiye'sini temsilen sosyalist ülkelerin edebiyat toplantılarına, şiir bayramlarına katılmaktalar oralara giderek. Hem de çağrılarak, hem de baş üstünde tutularak. Tıpkı önüne gelene Moskova'ya, Pekin'e diye bağırdıktan sonra alışveriş için, seyahat acentesi yoluyla kazanç sağlamak için katar katar otobüsleriyle çevresindekileri de toplayarak oralara giden iş adamları gibi. Hele durun, sosyalistik modası ilerledikçe sosyalistler onlardan geride kalacaklar. Köycülük oynayanlar. Çubuğun Güzelhisar köyündeyiz. Köyün iki öğretmeni var. Halil Köse, Gazi Karadağ. Köylüleri toplamışlar, okulun bahçesini genişletiyorlar. Okulun alt yanındaki sulak yeri seve seve okul bahçesine ekliyor köy halkı. Kazma kürek girişmişler, hendek kesiyorlar, duvarı ta gerileri alıyorlar. Daracık olan bahçe genişliyor, 3600 metrekare oluyor. Eski bahçede fidanlar yetişmiş, sebzeciliğin isteneni yapılmış. Köye örnek bir bahçe yapmak konusunda hazırladıkları planlarını yer genişleyince rahat rahat uygulayacaklarını söylüyor öğretmenler. Halil Köse öğretmen diyor ki, bu köye 4K kulübü kurdular. Yalnız levhası asılı kaldı, elde başka bir şey yok. Aslında bu kulübü kuranlar hayvan bakımı, biçki dikiş, ev ekonomisi, bahçecilik yönünden köylüye önderlik etmek istiyorlar. Ciddi olarak çalışsalar belki başarılı olabilirler. Ama teknik tarım müdürlüğüne bağlı olan 4K'cılar çok günlerini köyde geçirebilmeli, bir de rehberliğini yapmak istedikleri işleri kendileri iyi bilmeli. Gazi öğretmen karışıyor söze. Gelenlerin ileri görüşlü kimseler olması gerekir. Bu olmadı mı köylüyle alay etmek olur iş. Oysa gelenler deneyimsiz, iki genç kız. Köycüyüz, hizmet ediyoruz deyişlerinden de usandı halk. Yaptıkları ne ki çalım satıyorlar. Bize de engel oluyorlar çalışmalarımızda. Bunlar köy enstitülü öğretmen, bir şey bilmezler diyerek köylüyle aramıza giriyorlar. Bu iki öğretmen yıllardır burada. Tavuk cinsini ıslah etmişler önce. İyi kümesler yapılmasını sağlamışlar. Gelen 4K'cılar bunların yetiştirdiği tavukların fotoğraflarını çekip şurada burada sergi açar gibi gösteriyorlarmış. Ev ekonomisi, iyi yemek pişirilmesi hakkında birkaç kadını toplayarak bilgi vermeye çalışıyorlarmış ama bu bilgiler kitaplardan okunuyormuş. Kadınlardan biri, bizim eve gidelim de bu yemeği yap, yaparken görür daha iyi öğreniriz demiş. Açık açık konuşmuşlar bu kez köye gelen kızlar. Ona kalırsan biz iki yumurtayı bir sahana kırıp da pişirmesini bilmeyiz. Görmedik, yapmadık bunları. Ama sizin ayağınıza gelerek kitaplara yazılmış güzel bilgileri okuyoruz. Siz okuma yazma bilmezsiniz, biz biliriz. Bildiğimizden size vermek istiyoruz. Artık pişirmesini de kendiniz yaparsınız. Köy kızlarına biçki dikişi öğretmek için açılan kurslar da sözünü ettiğimiz kulübün çalışma konularından biri. Bu kursun hiç kesilmemesini istiyor köylüler. Ama bırakın kesilerek sürmesini, hiç gelmiyorlarmış. Yer ayırtıyorlar, umut veriyorlar fakat gelip de kurs göstermiyorlar diyordu köylüler. Geçen yıl aralıklı olarak 4 gün gelmiş bu kursu açan kulüpçi hanım. Hizmet anlayışı gösterişle öyle kaynaşmış ki bunların ikisini birbirinden ayırmak güç. Hele bu kulübün il milli lideri varmış. Köyleri kalkındırma liderim diye gezer yürürmüş anlattıklarına göre. Dairelere girer çıkarmış ama bütün yaptıkları köylerin dışında olup bitiyormuş. Köye uğramamış. Levha asmak pek kolay olduğu için olacak, Çubuk çevresinde daha birçok köyde var bu kulüplerden. Ama ne gelen vardı ne giden. Yıllar olmuş bu levhalar asılalı. Geçenlerde bir dergide okumuştum. Kol ve kafa çalışmasıyla memlekete hizmet edilmez diyordu bu dergi. Bu memleketin ülkücülere ihtiyacı var. Ülke ise kafada ya da kolda değil, gönülde olur. Finlandiya'yı çorak topraklar üstünde beyaz zambaklar ülkesi yapanlar, kol ve kafalarıyla çalışanlar değil, orayı gönülden seven ülkücülerdir. Bu yazıyı hatırladım. Köye kulüp kurup da işi orada bırakanları düşününce. Demek oluyor ki bizim 4K'cılar gönüllerinde yığın yığın ülkü dolu olduğu halde karşıdan karşıya köycülük oynuyorlar. Oysa halka kulak verselerdi, önce halk ozanının dediğini işitirlerdi. Gölgeden bakmakla dallar eğilmez, karşıdan karşıya güzel sevilmez. Sonra da halkın dediğini. 4K demek köylünün kalkınması kıyamete kaldı demektir. Köylümüz doğru söylüyor. Sosyalist yöntemlerle köylüsünü, halkını kurtarmış komşularımıza bakıp bir de bizim daha köy sorunlarımızı olduğu gibi kabul etme alışkanlığını bile edinemediğimizi düşününce hak vermemek elde değil. Saylav pazarı ya da karaktere özlem. Edebiyatçılarımızın çoğu anlamsız öykü ve şiire daldı yıllardır. Son günlerde bunların yine anlamlı yazmaya yöneldiklerini işitiyoruz. Dostlarına yazdıkları mektuplarda öyle söylüyorlar. Şimdi söylediklerini yazdıklarıyla göstermelerini bekliyoruz. Geçmiş yılların siyasal baskısı çoğu sanatçıları bu yola itmişti. Çünkü oturduğu sandalyeden bir yükseğine çıkmak, giderek millet meclisine üye olmak, ancak susmakla ya da anlamsız şeyler geveleyerek hem edebiyatçı hem de iktidarcı geçinmekle mümkündü. Aslında bunun karşıtını yapmalıydılar ama yapamadılar. Viran olası hanedeki karı ve çocuklar bunun böyle olmasını gerektirirmiş. Onlar anlamlı yola yönele dursunlar. Biz şimdi eskilerin kirli çamaşırlarını biraz karıştıralım da, sanatçının görevini yapmamasının, iktidar sahiplerine yaslanmasının ve dolayısıyla halkıyla ilgisini kesmesinin, halkının sorunlarına sırt çevirmesinin sonucu olarak bugün ne kötü alışkanlıklarla iç içe olduğumuzu görelim. Romancı Halit Ziya Uşaklıgil, Sultan Reşat'ın başkatibiydi. Halk vesikayla ekmek değil, mısır koçanı, süpürge tohumu bulamazken, Halit Ziya Yeşilköy'deki villasında süt, sütlü kahve, kakao, çilek, muz, kremli meyveli pasta ve peynirlerin, reçellerin, böreklerin, içkilerin her çeşidiyle sözüm ona edebiyat toplantıları düzenliyordu. Cumhuriyetten sonra da saylav olmak için çok uğraştığı halde hayrettir olamadı. Ama oğlu büyükelçilikten emeklidir. Milyonlarca çocuk binlerce köy kent uykuya yatırılmış, özel okullarda onların çocukları yetiştirilmiştir. Hüseyin Cahit Yalçın Vefa İdadisi'ne müdür yardımcısı ve Türkçe öğretmeni olunca vatanıma, milletime, padişahıma sadakatle hizmet edeceğim diye yemin etmişti. Abdülhamid'e bağlılık andı içen bu adam ne yazık ki ölürken hürriyet diye ölmüştür. Oysa o da saylav oldu, meclis başkanı oldu. Birinci Dünya Savaşı içinde Meni İhtikar Komisyonu başkanı olduğu zamansa ölüye kefen bezi, yaşayanlara kibrit bile onun imzasıyla çıkıyordu. Yaşadığı ev peri sarayı gibiydi. Aynaların genişletip uzattığı bir koridordan sonra yerde ipekli acem seccadeleri. Köpeğini şekerle beslemekte. O yıllarda vatandaş çayını kuru üzümle bile içemiyordu. Kalkın ey ehli vatan diye yazdığı yazılarla gençliği kışkırtma yolunda iktidarla birleşerek 1945'lerde Tan Matbaasının yıkımında en büyük rolü o oynamadı mı? Abdülhak Hamid Tarhan, şair-i azam, elçiliklerde, Süleyman Nazif İmparatorluğun Bağdat Basra valiliklerinde yaşadılar. Meşrutiyetin Edirne saylabı, kurtuluştan önce Sevr Anlaşması'nı imzalayacak mevkide ve karakterde olan Rıza Tevfik, kurtuluş sırasında bizi silah değil, siyaset kurtarır diyordu. Heyhat ki sonradan ya istiklal ya ölüm diye bu kurtuluşun destanını yazan Nazım Hikmet'i de aramızda barındırmadık. Enis Behiç Budapeşte'de Tuna'nın derin aynasına bakan bir konsolos, Yahya Kemal Endülüs'te raksa dalan bir büyükelçi, Yakup Kadri İsviçre dağlarının havasını ciğerlerine dolduran bir büyükelçi idi. Kendi deyimiyle zoraki diplomattı. Zoraki diplomatlarla yürütülen dış politika bugün meyvesini vermiştir. Sonradan Çalışma Bakanlığı müsteşarlığına getirilen Enis Behiç Koryürek, 1950'de iktidar değişince mabede gidiyorum diyordu Demokrat Parti merkezine giderken. Bu kez de onların listesine geçmişti. Cumhuriyetin Büyükelçisi Yahya Kemal, Padişah 2. Abdülhamid'in gönüllerdeki yerini anlatan ve adaletini öven bir destan yazmıştı. Ey şehriyar-ı atifet asar-ı muhterem, ey tacdar-ı madelet efkar-ı zülkerem, sensin o padişah-ı dil agah-ı pürhimem, kim vasf-ı hazretinde senin her ne söylesem, ahradır ey halife-i pür lütuf-ı madelet diye. Padişahtan tatlıcıya, şarapçıya düşmüş, çıkar karşılığında şu ikilikleri yazmıştı. Namınla bin yaşa şamlı, tatlın ne de ihtişamlı. Biz veda etmek üzereyiz kedere, getir ahbaba bir kavaklı dere. Öte yandan da bir edebiyat öğretmenine bedavadan 80 lirasını alıyorsun milletin diyen Yahya Kemal bu lafı söylediği sırada elçiydi ve milletin binlerce lirasını alıyordu. Son yıllarında Amerika'nın ve Adalet Partisi'nin davulunu çalan ve dün Atatürk sofrasından çimlendiği sırada baş devrimci geçinen Falih Rıfkı yedek subaylığını Cemal Paşa'nın yaveri olarak yaptı. Cumhurbaşkanlığı Genel Katipliği, Basın Yayın Genel Müdürlüğü, sefaret müsteşarlığı yapan Ercüment Ekrem de son arzusu olan saylallığı elde edemeden öldü. O devrin eli kalem tutanlarından meclise girmeyen pek yoktur. Mehmet Emin'ler, Mehmet Akif'ler hep bu yollardan geçtiler. Atatürk'ün unuttukları ise bir kuyruklu elbise, bir melon şapka giyerek gidip ataya yalvarıyor ve listeye girerek saylav oluyordu. Halil Nihat Boztepe ve İbrahim Alaaddin Göğüs'e bunlardandır. Bu Halil Nihat, İsmet Paşa başbakanken İsmet olmayan evde kısmet olmaz dizesini yazıp vermiş paşaya. Milli şair Mehmet Emin şiirinde Türk evladı evde kalmaz giderim derken bir yandan da oğlunun askere alınmaması için ataya tel çekmiştir. Reşat Nuri önce saylav sonra Paris öğrenci müfettişi ve UNESCO temsilcisi idi. Eski saylavlar sonradan Menderes'e sığınmak için her yolu denemişlerdir. Üniversite profesörleri de öyle. Kimi Yusuf Ziya Ortaç gibi sizde duygulu bir kalp var diye, kimi de örneğin Sabri Esat Siyavuşgil, eserlerinizi görmek için Avrupa'dan araba getirmek istiyorum, döviz diye mektuplar yazmıştır. Yanar döner küflü başyazarlar, ülke uçurumun eşiğine gelince de nurlu ufukları dillerinden düşürmüyorlar. Daha yaşamakta olan yazar, politikacı ve bilim adamlarından, meclise seçilerek yasa adayı boylayanlar bir yana, genel müdür olmak, saylav olmak, bakan olmak için çırpınanların, başbakanken Menderes'e yalvaranların listesini yapmak bile mümkün. Ve bir seçilen, hiç meclisten çıkmak istemiyor, gerekirse her gün parti değiştiriyor. Her parti iktidardayken ayrı ayrı partilerin hükümetlerinde bakan olan, ayakta kalan dünya kadar politikacımız var. Eğitim Bakanlığı önerisini reddeden ve Recaizadesi olan bir ülkede o makama geçmek bana düşmez diyen Tevfik Fikret gibi hak bellediği yolda yalnız da giden kaç kişi çıkar aralarından? Siz deyin Tevfik Fikret, ben diyeyim Nazım Hikmet, o kadar. Bilgili insan yönünden ülkemizin yoksul olduğunu söyleyemeyiz. Sanırım karakterli insana gereksinimi var. Umut gençliği ama eğitim düzeni böyle durur, onlara iyi örnek veremezse yöneticiler ve de öndeki kuşak umut etmek de beş para etmez. Nitekim 1970 bütçe görüşmeleri sırasında hükümet güven oyu almayıp da düşünce en az 226 oy almak zorunda olan hükümet başkanı bu sayıyı kısa sürede 232'ye çıkartmış ve 3 hafta önce olumsuz oy kullananlardan 18 kişi bu kısa sürede kararından dönmüş olumlu oy kullanmıştır. Böylece hükümette güven oyunu almıştır.